Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biz geçtiğimiz haftalarda dinleyicilerimize İstanbul'un nasıl büyüdüğünü konuştuk. Haritada nasıl değiştiğini konuştuk. Aslına bakarsanız biraz da İstanbul'un fethinden önceye gittik ve İstanbul'un fethine kadar geldik. İstanbul fethedildiğinde Suriç ile sınırlı, hatta Suriç içinde bile nüfusun yoğunluğunun çok sağlanamadığı, kapılarının gece kilitlenen bir şehir olduğunu söyledik. İstanbul'un fethiyle birlikte hızlı bir imar çalışması yapıldığını ifade ettik ve orada kaldık.
Evet, şehrin kapılarının kapalı olması uzun zaman devam etti. Fakat zaman içinde artık, yani bu son asra kadar devam etti. Sur'un dışında ev yoktu. Tek tük işte Zeytinburnu köyü, Müderris, şimdiki Metris köyü, Güngören köyü, efendim Merter köyü, bunlar birer köy ve çiftlik idiler. Küçük küçük köylerdi. Ziraatle meşgul olan, Zeytinburnu balıkçılığı da olan bir köydü. Ve bunlar mallarını, mahsullerini üretirler, İstanbul'a getirir satarlardı.
Şimdiki gibi köy demeyelim ama daha nüfusu az olan yerler herhalde.
Nüfusu
değil mi?
Azdı tabii. Hı-hı. Yani köy derken
köyler gibi.
Küçücük köylerdi bunlar. Yani nüfusu az mıntıkalar. Yani halkının çiftçilik ve hayvancılıkla geçirdiği yerlerdi. Oralarda oturmak zaten İstanbul için mevzu bahis değildi. İstanbul'un böyle çok köyü vardı.
Onlar İstanbul'da sayılmazdı, değil mi?
Sayılmıyor zaten. İstanbul'un mülhakat derler onlara. İstanbul'un köyleri. Bu ta Silivri'ye, Çatalca'ya kadar devam eden, imtidat eden, uzanan bir mıntıka. Aynısını Anadolu yakası için de söylemek mümkün ama surlar kapandığı zaman Sur dışında artık ev yok. Tek tük bostan evleri, çiftlik evleri, manastırlar oluyor ama köyler çok daha ileride başlıyor artık. Zeytinburnu'nda köy var, dediğim gibi Merter'de köy var. Bugünkü Yeni Bosna'nın Viran Bosna denilen yerde köy var. Yukarıda Hadımköy var. Efendim, yani tek tük köyler var. Bugün de bu köyler artık semt olmuş, şehrin semti olmuş ve ismini de hala yaşatan yerlerdir. Bir kısmı tamamen boşken sonradan kurulmuş, Bağcılar, Esenler, Parseller, efendim iki telli, güneşli gibi yerler. Bunlar sonradan ama bir kısmı köyün mevcudiyeti var. Kapılar kapanıyor. Daha sonra bu surlar harap oldu. Tamir edilemedi ve artık surların kapılarının kapatılması bir espri olmaktan çıktı. Hatta bir ara Sultan Hamit zamanında bu surların tamamen yıkılması gündeme geldi. Çünkü bu surlar şehrin büyümesini, hayatiyetini engelliyor. Malum bunun benzeri Avrupa'da da olmuştur.
Ne zamana kadar surların bir anlamı var? Yani
Sultan Mahmut devrine kadar.
Aslında yakın
yani
bir zamandan
19.
bahsediyoruz.
19. asrın başlarına kadar sur kapıları kapanıyor. Evet, Edirne kapıdan giriş var şehre. Bir de Topkapı'da her yerden giriş yok. Belli zamanlarda açılıyor. Fakat zaman içinde artık bunlar harap oldukça bu kapıların bir esprisi kalmadı. Bakış açısı değişti. İhtisap ağırlığı kuruldu. Belediye kuruldu. Ve kapılar açıldı artık ondan sonra. Zaten harap olmuştu.
Zaten bu kapıların açılması da artık herhalde yerleşim biçiminin değişmesine.
Tabii.
İnsanların artık, daha rahat gidip gelmesine.
Artık şehir nüfusu artmış, hareketlenme artmış. Şimdi kapıyı kapat 8'den sonra akşamleyin kimseyi çıkarma, kimseyi alma. Bunun artık yapılabilme ihtimali ve imkanı ortadan kalkmıştır bu devirde.
Benzer şekilde Avrupa'da da.
Tabii. Bütün Avrupa şehirlerinde.
Bu şehirleri, evet. Şehirler bu
bütün
düzeni
Avrupa
yaşamış
şehirlerinin etrafı. Bütün Avrupa şehirleri demeyeyim ama Avrupa şehirlerin büyük ekseriyetinin etrafı surla çevriliydi. Bu surlar geceleyin kapanır, sabahleyin günle beraber, günde olmadan açılırdı. Ve girenler beklerler. Hatta surların dışında böyle bekleme yerleri vardı, hanlar vardı. Geç gelenler orada bekler, sabahleyin girebilirdi. Bu, yalnız Avrupa şehirlerinin şöyle bir farkı var. Avrupa şehirleri büyüdükçe surların diplerine evler yapıldı. Ve oralarda mahalleler teşekkür etti. Buraya banliyö adı verilir. Bunlar da çünkü şehre tabidir. Çünkü duvarı surda olduğu için, aynı bizim vaktiyle Sulu Kule gibi mahallelerde olduğu gibi, duvarı surda olduğu için şehre dahil sayılıyor. Banliyö, hakimiyet merkezi demektir. Banliyö ismi oradan, hı-hı, geliyor. Şehrin sur dışındaki mahallelerine verilen isimdir. Macarlar buna varoş adı verirler. Hı-hı. Sur dışındaki mahallelere varoş derler. Şimdi bu iki tabir kullanılıyor. Biri daha müspet, biri daha menfi manada ama ikisi de aynı şeyi ifade eder. Şehrin ıslahat haddi artınca sur dibine yapılan evler. Bunlar daha ziyade şehirle doğrudan irtibatı olmayan kimselerdir ama bir kısmı da şehirle irtibatı olan kimselerdir. Zamanla Avrupa'da da artık bu surların bir ehemmiyeti kalmadı. Alman şehirleri başta olmak üzere Paris de buna dahildir. Bütün surlar yıktırıldı. Ve bu taşlarla başka binalar yapıldı. Şehirler açıldı.
Şimdi buraya bir parantez açmamız lazım. Biz işte surlardan yıkılması mı, restore edilmesi mi diye konuşulurken aslında mesela bir Avrupa şehrine gitseniz orada bu surları göremeyeceksiniz.
Çok az Avrupa şehrinde sur vardır. Onun da şöyle Avrupa şehrinin içinde Derebey Şatosu vardır. Ona şato deniyor. Bir de şehrin dışında surlar vardır. Şatolar duruyor. Onlar çünkü ev. Ama şehir surlarının yani bugün ancak kapıları vardır. Gidin Basel'e gidin, İsviçre'de de böyledir. Almanya'da, Frankfurt'ta da, o da öyledir. Sadece birkaç kapı muhafaza edilmiştir. Bir sembolik bir tarihi olarak. Ama onun dışındaki duvarların hepsi yıkılmıştır. Bunu hatta Arap ülkelerinde de bunu görmeniz mümkündür.
Onun az sayıda kalan surlardan bahsediyoruz.
Şam'da da, efendim, Fas'ta da aynısını görürsünüz. Kahire'de de surların hepsi yıkılmış, şehir büyütülmüştür. Çünkü surların mevcudiyetiyle şehrin büyümesi mümkün değil. Peki bizdekiler niye yıkılmamış? Hı hı. Çünkü İstanbul surları yıkılması fevkalade masraflı, fevkalade zahmetli olduğu için yıkılması düşünülmüş iki kere. Bir Sultan Abdülhamit devrinde, bir Meşrutiyet devrinde, bir de Cumhuriyet'ten sonra olmak üzere üç kere surların tamamen yıkılması gündeme geldi. Fakat dediğim gibi Osmanlı devrinde ve Cumhuriyet devrinde maliyeti yüksek olduğu için yıkılmadı. Günümüzde ise artık bunlar birer tarihi obje olarak emniyet kazandı. Şehrin büyümesi çok farklı bir şekilde inkişaf ettiği
için. Şu anda artık şehrin büyümesine bir etkisi yok.
Surların yıkılması yıkılmaması şehrin büyümesiyle
çok... Doğal tahribat da herhalde hani ona müdahale edilmemiş olması tabii. Belki o büyümenin önündeki engeli doğal tabii. Olarak aştı.
Evet, şimdi İstanbul surları yavaş yavaş atıl hale geldi ve şehrin dışındaki köyler büyümeye başladı. Yani nüfus artıyor, nüfus şehrin içine sığmıyor. Şehrin içinde ciddi bir şehircilik nizamı var Osmanlı'da. Günümüzde olmayan, bizde olmayan bir şehircilik nizamı var. O da nedir? Her ne kadar bazı seyyahlar İstanbul'u işte sokakları şöyle çamur bölümler anlatırlarsa da aslında Osmanlı Devleti'nde ciddi bir şehircilik nizamı var. Evler belli kattan yüksek yapılamaz. Girintili çıkıntılı olamaz. Yani biri ileride biri geride olamaz. Evlerin önünde mutlaka kaldırım yeri verilmesi lazım yolun kenarında. Evler birbirinden farklı şekilde yapılamaz. Benzer mimaride benzer malzemelerle yapılır. Yani rengarenk böyle biri taş biri öyle bina olamaz. Mahalli inhidam denilen yani yıkılmaya yüz tutmuş binalar sahibine ikaz edilir. Sahibi yıktırmadığı takdirde belediye o zamanki şehre emaneti bunu yıkar parasını o kişiden tahsil eder. İşte evlerin kanalizasyonlarının uygun şekilde akması, temiz su borularının uygun şekilde akması, bazı evlerde lodos duvarının mevcudiyeti yani yangına mani olmak için bütün bunlar belediye tarafından kontrol edilir. Saçakları muntazam mı? Çatısı muntazam mı?
Ne zamana kadar düzgün işledi bu? Yani son zamanlarda
ne
çünkü...
Ne kadar düzgün işleyebilir? Yani belediye hizmetleri ne kadar düzgün işleyebilir? Çok çeşit insanlarla haşır neşiriz ama klasik devirde Osmanlı'nın kılıcının kestiği zamanda bu müeyyidelerin ciddi bir şekilde yapıldığı zamanda güçle bunun işlendiğini yani. Görüyoruz. Güçle alakalıdır. Ama bu Yeniçerilerin İstanbul'daki nizamı bozmaları üzerine 17. asır sonları 18. asırda artık bu belediye nizamının çok da iyi işlemediğini görüyoruz. Fakat yine bir takım arşiv kayıtlarından, ahkam defterlerinden, mühme defterlerinden yine İstanbul'la alakalı ciddi bir takım tedbirlerin alındığını ve bunların tatbik edildiğini görüyoruz. O zaman bile bu hassasiyet var. Yani şehirde bir umumi şehircilik endişesinin 18. 19. asırda bile gözetildiğini görüyoruz. Sultan Mahmut buna tekrar el atmış. Biliyorsunuz modern belediyeyi kuran Sultan Mahmut'tur. Ve Sultan Abdülhamit devrinde de bu belediye Avrupa'yı bir hale getirmiş. İşte itfaiyesiyle, tramvayıyla, hava gazıyla, su teşkilatıyla İstanbul Avrupa'yı bir şehir görüntüsü kazanmış. Fakat tabii ne kadar kazanabilir? Suriçi eski bir şehirdir. Yani bir İtalyan eski şehri ne kadar modern bir şehir olabilirse İstanbul da o kadar modern bir şehir olmuştur. Şu kadar var ki İstanbul hem bir baş şehirdir. İstanbul'un hayat damarları eski şehrin içinde geçiyor. Hayat burada devam ediyor, ticaret burada devam ediyor ve bir yandan da siz bu eski şehri muhafaza etmek mecburiyetindesiniz. Bu bir hayli zordur. Yani İstanbul gibi şehir dünyada yoktur. Hem çok eski bir şehir hem diyeceksiniz Roma var ama Roma'nın genişleme şeysi var. Roma bir kere İstanbul gibi bir yerde değil. İstanbul'un üç tarafı deniz. Yukarı gitseniz orman. Yani
ne tarafa büyüyecek?
Bir tarafı surlar, ne tarafa büyüyecek? Nasıl burada bir hizmet edebilirsiniz? Ve yerleşim merkezi olan yer inanılmaz engebeli. Yani Avrupa şehirlerinde engebeli şehir yoktur. Roma yedi tepedir ama o yedi tepenin gözünü seveyim. Küçücük tepeler onlar, birbirinden uzak. Ve geri kalan Roma dümdüz bir arazidedir. İstanbul'un böyle bir şansı olmamıştır. Bu da tabii Osmanlı Devleti'nin şehircilik planlarında tasavvurları bir hayli zorlanmasına sebebiyet vermişti. İşte kaldırımların yapılması, kanalizasyonlar, yağmurlarda
Atık su.
Alınan atık suların alınan tedbirleri, taşan dereler, bunlar büyük bir problem. Yani İstanbul'un içinde bir sürü dere var. Bu dereler, İstanbul yağmurlu bir yer. Taşıyor. Taştığı zaman da kaçacak yer yok. Hı hı. Onun için bunların ıslahı,
yakın
temizlenmesi.
Yakın zamana kadar bunlar İstanbul'un problemi.
Tabii birkaç sene önce yine Harami Deri biliyorsunuz taştı. Basın Ekspres yolu sular içinde, sular altında kaldı. Bu Osmanlı zamanında da yapıldı. Onun için her sene bu dereler temizleniyordu. Çünkü bunların gerek şehirden gerek dağlardan getirdiği çalı çırpı tıkıyor bunları. Mecrasını daraltıyordu. Onun için her sene bahardan önce burası bir temizlenir. Mecrası açılır ki baharda daha sular arttığı zaman taşmasın diye. Ama her zaman bu problem yaşanıyordu. Onun için Osmanlı klasik devri çok çeşitli şehircilik problemlerinin yaşandığı bir devirdir. Sultan Mahmut devrine gelindiği zaman nüfus da normal artmış ama yine de şehri zorlayacak kadar artmış. Sultan Kanuni Sultan Süleyman zamanında şehrin büyümesi üzerine bir takım tedbirler alınmış. O da şu, şehir dışında mahallelerin kurulması. Artık sur içi büyüyen imparatorluğun baş şehrine yetmemektedir. Çünkü şehir biliyorsunuz biz Türklerin fethinde zaten harabe halindeydi. Ama Türkler bu şehri imar ettiler. İstanbul bir Bizans şehri değil, bir Türk Osmanlı şehridir. Bunun altını çizmek lazım. Buraya çok nüfus yerleştirildi. Diyeceksiniz niçin yerleştirildi? İhtiyaç olan nüfustu bunlar. Esnaf, sanatkar. Ama tabii bunu yaparken de nüfus sabit tutuldu. Sur içine muayyen bir nüfustan başka kimsenin yerleşmesine izin verilmedi. Bu alınan ciddi bir tedbirdir. Benzerini bazı Avrupa şehirlerinde de görüyoruz. Şehir büyüdükçe, nüfus arttıkça gibi normal bir şey. Kanuni Sultan Süleyman devrinde ciddi bir iskan politikası vardır Osmanlılar'da. Anadolu'nun boş şehirlerine, kasabalarına, köylerine ciddi nüfus iskan edilmiştir.
Yani İstanbul'dan alınıp?
Hayır.
İstanbul'a?
Hayır. Anadolu'da boş köylere, kasabalara nasıl göçebe Türkler iskan ediliyorsa, Anadolu'da da vasıflı kimseler, yani esnaf, sanatkar İstanbul'a yerleştirilmiş.
Ha, yani seçilerek getirilmiş. Evet. Herkesin gelmesine izin verilmemiş.
İzin verilmiyor zaten ama bir takım ihtiyaçlar var şehirde. Bu kontrol altında tutulmuş ve yani Anadolu'nun Türkleşmesi ve mamur hale gelmesi Kanuni Sultan Süleyman devrine tarihlendiği gibi İstanbul'un artık bir imparatorluk şehri olması da Kanuni Sultan Süleyman devrine tarihleniyor. Kanuni Sultan Süleyman devlet adamlarının şehir dışında yaşamalarını istiyor. Sur dışında. Ve bunların mahalle kurmalarını istiyor. Bu da bir plan. Piyale Paşa gibi, Kasım Paşa gibi Osmanlı paşaları şehrin dışında bir köşk yaptırıyorlar. Hı hı. Bu köşkün, şimdi Osmanlı hayatını düşünürseniz, burada çalışan insanlar var. Bu köşkten geçinenler var. Buraya mal satanlar, alanlar. Bunlar bir mahalle teşkil ediyor. Paşa oraya bir cami yaptırıyor.
Tamamen o köşkün hayatının devam etmesi için kuruluyor.
Öncelikle
bunlar, öyle.
Ama maksat o değil. Maksat şehrin oraya akması. Ondan sonra oraya bir mahalle kuruluyor. İşte bugün Kasımpaşa gibi, efendim Piyale Paşa gibi mahallelerin kuruluşu Haliç'in öbür tarafına. Yani Osmanlı Devleti zamanında şehrin büyümesi surların dışına değil, Haliç'in karşı tarafına olmuştur.
Galata'ya, Taksim'e.
Nakliyenin daha kolay olması bakımından.
Haliç tabii daha mutedil bunun için.
Onun için Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren artık İstanbul'un nüfusu, yani sur içindeki nüfus, Haliç'in öte tarafına, şimal tarafına, kuzey tarafına, Galata, Kasımpaşa ve onun arka taraflarına artık yavaş yavaş iskan edilmiştir. Ve
bunlar yeni semtler anlamına geliyor.
Bunlar yeni semtler olmuştur, evet. Yeni semtler olmuştur.
Ama yine herhalde Haliç'e bakan taraftan bahsediyoruz. Evet. Daha yukarılardan bahsetmiş.
Çok yukarılarda bir şey yok. Yukarılar boş. Yukarılar tarla, orman veya bataklık. Bu şekildedir. Sultan Abdülmecit devrinde ve Sultan Mahmut ve Sultan Abdülmecit devrinde de artık o kısımlar, Nişantaşı, Şişli, Teşvikiye, Mecidiyeköy kısımlarının, Maçka kısımlarının artık şenlendirildiğini görüyoruz. Adı üstünde Teşvikiye. Teşvik ediliyor. Buraya bir cami yaptırıyor Sultan Abdülmecit. Kendi ailesinden fertten oraya yerleşmesini istiyor. Öyle olunca orada bir mahalle, çarşı, başka göçenler derken bir mahalle teşekkül eder. Mecidiyeköy aynı şekilde. Sultan Abdülmecit kurduğu için oraya Mecidiyeköy adı verilir. Diğer semtlerinde hepsi bu şekilde Osman Bey, Matbaacı Osman Bey oraya bir köşk yaptırıyor. Ondan sonra orası bir mahalle
şimdi
oluyor.
Şimdi onlar yok tabii yani.
Yok tabii şimdi artık. Böyle nasıl Kanuni Sultan Süleyman zamanında Haliç kenarları şenlendiriliyorsa Sultan Mahmut ve Sultan Abdülmecit devrinde, yani 19. asır başlarında, yani 150 sene önce de iç kısımlar şenlendiriliyor. Oraya gitmesi için insanlar adeta teşvik ediliyor. Hatta padişah şahıs tek tek size işte Teşvikiye'de şu kadar bir arsa tahsis ettim, oraya gidin ev yapın diye paşaları, beyleri oraya yerleşmeye teşvik ediyor.
Yani aslında bu bir kağıt, yani kağıt üzerinde, harita üzerinde belirlenen yerlere insanlar
yerleştiriyor. Tabii gitmek istemiyor insanlar yani. Sur için alıyor. Hatta bir müddet daha sur içinde de evini muhafaza ediyor. Ama da zaman içinde artık insanlar sur içine tamamen...
Ulaşım ve yolla da ilgili bir şey. Tabii. Çünkü saraya ne kadar yakın olursa insanlar o kadar
devlet
etkili olacak.
Devlet adamları öyle. Yani fakat Sultan Mecid zaten sarayı da Dolmabahçe'ye taşımıştır. Hı-hı. Artık Topkapı Sarayı terk edilmiştir. Topkapı Sarayı'nın Sultan Mecid devrinde tamamen terk edilmesiyle...
Zaten en önemli kırılma noktası orası herhalde.
Ondan sonra artık sur içinin fazla bir esprisi kalmamıştır. Babali yine burada. Üniversite burada. Efendim Meclis-i Mebusan burada. Sultan Hamit devri için anlatıyorum. Ama saray Dolmabahçe'de. Dünyanın her yerinde de saray zaten uzak olur biraz. Ama bir kısım halkın sarayla alakası olduğu için ve hele Sultan Mecid zamanında, Sultan Abdülhamit zamanında zaten devletin idarecisi saray olduğu için sarayın etrafındaki mahalleler zaten hep sarayla irtibatı olan, sarayda çalışanların mahalleleridir. Serence Bey, Beşiktaş, oraların kuruluşu da zaten Yıldız Sarayı'nın, Dolmabahçe'nin tesiriyle olmuştur. Orada oturanların hemen hepsi Bendegandan'dır. Yani saray mensuplarıdır. Saray mensuplarıdır. Sarayı bir devlet padişahın evi olarak düşünmemeli, bir devlet idarehanesi olarak düşünmelidir. Mesela burada ciddi bir sekreterya var. Bu sekreteryada çalışan onlarca, yüzlerce katip. Bunlar hep saray yakınında oturuyorlar. Çünkü bunlar nöbetçidirler. Gece kalan var, gündüz kalan var. Bu bakımdan sarayın Beşiktaş'a taşınmasıyla da Beşiktaş'ın ve etrafındaki mahallelerin şenlendiğini görüyoruz.
Peki karşı taraf, Boğaz'ın diğer tarafı.
Karşı taraf. Şimdi Boğaz köyleri ve karşı taraf her zaman normal bir şehir ve köy hüviyetini muhafaza etmiştir uzun zaman. Üsküdar 1950'lere kadar sıradan bir Anadolu kasabası, Göynük gibi, Mudurnu gibi o hüviyetini muhafaza etmiştir. Kadıköy ise İstanbul'un içinde fakat İstanbul'dan uzakta, denizin kenarında fakat içeriğiyle irtibatlı, deniz kenarında olduğu için ulaşımı kolay bir semt olduğu için gayrimüslimler bilhassa ecnebiler tarafından çok alaka görmüş. Kadıköy çok küçük bir köy iken, nüfusu fazla değilken, şeye bağlıdır, Üsküdar'a bağlıdır. Zaman içinde Sultan Mecid'den itibaren İngilizlerin ve diğer ecnebilerin yerleşmesiyle, Lovantenlerin ve arkasından Rum, Yahudi ve Ermenilerin de yerleşmesiyle,
Moda'yı da buna dahil ederek,
Moda'yı da dahil ediyoruz. Hı-hı. Yel Değirmeni müstesnadır. Yel Değirmeni Mahallesi, bugünkü Natolüs'ün olduğu taraflar Müslüman mahallesidir. Ama onun dışındaki kalan Kadıköy'ün tamamı, gayrimüslimlerin tamamen diyeyim ama ekseriyette olduğu bir yerdir. Moda'da cami yoktur, düşünün. İstanbul'da cami olmayan tek semt idi eskiden Moda. Çünkü ahalisi Müslüman değildi.
Talep yok çünkü.
Talep yok. O rastgele yere cami yapılmaz ki. Mesela Osman Bey'in ahalisi eskiden gayrimüslimken, Osman Bey'in yerleşmesinden sonra orada Müslümanlar da oturmaya başlamış. Sultan Hamit'e gitmişler, demiş efendim camimiz yok. Sultan Hamit kaç kişisiniz demiş. Efendim 100 kişi. 150 kişilik bir cami yaptırmış. O da küçücük bir cami vardır. Yani bu ihtiyaçlarla mahduttur. Kadıköy böyle inkişaf etmiştir. Ve Kadıköy'e bağlı Fener yolu, Kızıl Toprak. O zaman onlar biraz sayfiye idi. Buralarda küçük küçük köşkler vardı. Devamlı oturulan yerler değildi.
Bunlar Cumhuriyet'ten sonra da aslında uzun zaman
müddet,
bu özelliği...
50'li yıllara kadar bunu devam ettirdi. Oraların şenlenmesinin sebebi, orada birer köydü. Şenlenme sebebi tren yolu olmuştur. Hmm. Tren yolunun oradan geçmesiyle buralar şenlenmiş. Ve oraya yazlığa gidenler artık daha erken gidip daha geç dönmüşler. Ve zamanla da devamlı orada kalmışlardır. Burası böyle şenlenirken Boğaz köylerini unutmamalı. Boğaz köyleri münakale, ulaşımın zorluğu sebebiyle hep küçük birer balıkçı köyü olarak kalmıştır. Şirket Hayriye vapurları yapılınca Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz'den itibaren... Artık buraya gidiş geliş kolaylaşmış.
Erişimle ilgili
önce
aslında
yazlık,
değil mi? Farklı.
Evet ve arkasından kışında oturmaya açılınca İstanbul bu yöne de
ama
gelişmiş.
Ama yine küçük yerler çünkü arkası dağlık. Yani yine
tabii,
karayolu olmadığı
için. Burada sahil
için...
yolu yok. Sadece vapurla ve gemiyle ulaşılıyor. Aynı adalar gibi. Onun için risklidir buraya ulaşmak, gitmek, gelmek. Bu riski göze alabilenler. Yani devamlı şehre gidip gelme. Mesela bir esnaf burada oturamaz. Yazın bile oturamaz.
Her gün gidip gelecek.
Her gün gitmesi gerekiyor.
Tabii şimdi
gereken.
Yine hızlı belki ama eskiden o yolculuk kim bilir
saatler
ne kadar
sürüyor.
Saatler sürüyor.
Saatler sürüyor tabii. 2 saat sürüyor belki bir vapurun gidişi.
Sonrasında ise artık İstanbul önüne geçilmez bir büyümenin eşiğine geldi. Şimdi bir şehirden değil bir yaşam bandından bahsediyoruz. Çorlu'dan başlıyor ve Tuzla'ya, Kocaeli'ye kadar devam eden aralıksız nüfusun olduğu,
tabii.
binanın olduğu, bu binaların artık... 20-30-40 katlı olduğu bir
evet.
güzergah.
Çünkü İstanbul bir cazibe merkezi idi. Bu bir takım belki yanlış politikalar, belki zaruretlerin eseri. Anadolu'daki şehirler çeşitli sebeplerden birer cazibe merkezi yapılamadı. Düşünün, yoktan adeta var edilen Ankara bile bir cazibe merkezi olmadı. İzmir, Trabzon, İskenderun gibi limanlar zaman içinde bir takım emniyet mülahazalarıyla, paranoyalarla veya cazibesini kaybedince sanayi, ticaret, kültür hep İstanbul'a, finans İstanbul'a yoğunlaştı, nüfus buraya yoğunlaştı. İstanbul ise hiçbir şehre benzemez bir şekilde herkesi kucaklıyor fakat hiçbirine yeterince alaka gösteremiyor. Bu şuna benziyor. Müflis zenginler tanıdım ben. Soylu aileler çok iflas etmiş. Fakat gelene gidene gene aynı şekilde muamele ediyor. Alışmış. Fakat elinde bir şey yok.
Ama alışmış.
Alışmış çünkü. İstanbul'da böyle oldu. Herkesi kucaklıyor ama şu anda İstanbul yaşanması neredeyse imkansız bir şehir olmaya doğru. Bilhassa trafik, su, hava bakımından gidiyor maalesef.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.